أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hayatı öğrenmeye, hayatın Allah ve Resulü, Allah ve Resulleri, elçileri yardımıyla, yorumlarıyla öğrenmeye devam ediyorduk. Musa ve Hızır kıssasındayız. Sure, Kehf suresi, ayet 60. Allah içimizden birinin, bazen ikisi bir arada, bazen ikiden fazlasını, arada bir iki topluma bir peygamber, bazen de bir topluma bir peygamber olarak ne istediğini, nelere razı olduğunu, ne istemediğini, nelere gazap ettiğini haber veren verdiği elçiler göndermiş. Bizi bize anlatan elçiler, Allah'tan bilgilenen, Allah'tan öğrenen, Allah'la irtibat halinde Allah'ın mesajını kullarına ileten elçiler. Allah'ın selamı onlara olsun. İşte onlardan ikisiyle birlikteyiz. Bu bölümde Musa aleyhisselam ve Hızır aleyhisselamla buluşacağız, görüşeceğiz. Onları adım adım takip edeceğiz. Hazreti Hızır konusunda kimileri insandır ama peygamber değil derken, kimileri melektir ama elçi diyorlar. Bir üçüncü grup insan ve peygamber diyenler var. Ben onlardanım. Yani Hazreti Hızır bir peygamberdir. Adı Kur'an'da zikredilmeyen, kendisinden söz edilen bir peygamber. Kur'an'da bunun başka örnekleri de var. İşte o adı zikredilmeyen ama kendisinden söz edilen peygamberlerden biri olarak Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselamla beraber bana hayatı öğretmeye görevliler. Zaten bütün elçilerin işi bu. Herkes kendi iddiasını delillendirecek bir şeyler aramış olabilir. Olmaz öyle şey, o bir peygamber değil, bir melekti diyenler, mahza yapılan işlerin doğrudan Allah tarafından emredildiğini söyleyerek melek diyorlarsa da, aslında aynı sebep Hızır'ın peygamberliğine daha net bir sebeptir. Çünkü bunları ben kendim yapmadım diyen, İnsanların kendisini tanıdığı, gemide ve sonrasında birileriyle birlikteyken fark edilen, bilinen bir insan olarak hareket eden Hızır var karşımızda. Olaya 60. ayetten başlayalım. Yeri gelince, sahneye çıkınca yine Hızır aleyhisselamı yakından tanırız inşallah. Ve iz kâle Musa li fetâhu La abrahu hatta ebluğa mecme'al bahrayni ev amdiya hukuba. Kur'an-ı Kerim olayları anlatırken kıssa tabir eder bu işe. Hatta en güzelinin de Yusuf kıssası olduğunu özellikle beyan eder. Ahsenul kasas, kıssaların en güzeli. Bir de Kehf suresindeki ifadeyle birleştirirsek, bunlar Allah'ın acayibatından bir şeylerdir. Öyle insanların kendi kendilerine oturup da düşünecekleri, kendi hayal güçleriyle bir serüven olarak, bir hayat hikayesi olarak uyduracakları şeyler değildir bunlar. Ancak Allah bilir ve Allah ayarlar. Onun ayarlaması, onun belirlemesiyle ortaya çıkan şeylerdir. İşte onlardan biri Musa aleyhisselamın bu bölümü, bu hikayesi. Biz orada kendimize yer bulabiliriz. Kıssaların bu özelliği vardır. Masal değildir. Olmaz olasıca şeyler, uyduruk şeyler değildir bunlar. Hayat öylece yaşanabilir, Kıyamete kadar nice dönemlerde bunlar farklı biçimde tekrar edilir. Bizim de programımıza bu anlamda girmeli, örnek almalıyız. Ben Musa mı, ben Hızır mıyım demeliyiz. Yoksa ben peşleri sıra olaya takılan genç bir miyim? Biraz daha kolay ol tabii. Herkes Musa olamıyor bu olaydaki gibi. Özel insanlar. Hatta Hızır olması çok daha zor. Çünkü kendisine özel bilgi verilen insanlar. Ama ben genç olabiliyorum. Peşlerine takılan Musa'nın yol arkadaşı, o delikanlı ben olmalıyım. Dedi ki, hadi yıllar yılı da olsa, yüzyıllar boyu da olsa devam, iki denizin birleştiği yere gidiyoruz. Bu olmadan yolculuk bitmeyecek. Oraya varmadan bu iş son bulmayacak diyordu. Niyeydi? Ne yapacaktı orada? Daha sonra öğreniyoruz ki ha benim aradığım buydu zaten diyeceği bir adam bekleyecekmiş orada. Allah'ın ilmine sahip, Allah'ın bir şeyler öğrettiği, Allah'ın rahmetine kavuşan bir adam. 65. ayeti şimdiden söyleyelim. Orada bir adam buldu, bir kul. Bizim kullarımızdan biriydi. Ona bizim kendimizden bir rahmet lütfetmiştik. Bir de bizden, kendimizden bir ilim vermiş, öğretmiştik diyordu Allah. Demek ki Allah'ın özel öğrettiği bilgilerle mücehhez ve Allah'ın rahmet ve merhametine layık bir hayatın insanı bir kul bekliyordu da onun için yürüyordu. Ve bunu o genç delikanlıya söylemedi önce. Çünkü balık denizde yol bulup gidince, sonra da bunu onlar unutunca, ay dedi tamam işte orasıydı bizim işimiz, dön bakalım geriye. Hızır'a 65. ayette söylenen bir kelimeye takılı kalanlar olmuş. Allah rahmet ve merhametini lütfetsin Müslümanlara. Takıntılı bir hayatın insanı olmak nasıl da kimi şeylere göz kapamak anlamına geliyor. Oysa işte bu ledünni bir ilim konusu ya, yani وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا denilmiş ya, ledünni bir ilim verdik kendisine diye. Oysa daha önce de söylemiştik. İkinci ayette Allah azap konusunda, ikab ve ceza konusunda be'sen şediden min ledünhu diyordu. Allah'tan bir be'si şedid, ciddi çetin bir azap söz konusu ediliyordu. 10. ayette de o ashab-ı kehfle ilgili اِذْ اَوَ الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً denilmişti. Yani ledünni bir rahmetten söz ediliyordu. Söyleyin, azap Allah'tan, rahmet Allah'tan, ilim de Allah'tansa, hepsine Kur'an Kehf suresinde burada ledünni tabir etmişse, neden birileri özel diğerleri genel olsun? Zaten yaratılış da ondan, yok ediliş de, ölümü de o var ediyor, dirimi de. Sonra var olanları, varlıkları o var kılarken sonunda yok edecek olan da o. İlim ondan, irfan ondandır, rahmet ondan, merhamet ondan, gufran ondan, mağfiret ondandır. Azap ve ikab, ceza ve mükafat da ondan. Öyle olunca takılı kalmadan buradaki kadarıyla anlamak. Yani işin aslı söyleyin hangi peygamberin elde ettiği ilimle dünni değil, hangi insanın elde ettiği ilimle dünni değil ki? İsterseniz Duha suresine bir müracaat edelim birlikte. Vahiy peygamberin beklediğine göre gelmiyordu ama ne bilsindi? Bekleyince geliverecek zannediyordu. Onun istediğine göre olacak zannediyordu. Bekledi, ikinci gün derken yoktu. Cebrail gelmiyordu, üzülmüştü. Geliverince, hani özlemini çektiği o sevgilisi Cebrail'ine kavuşuverince ne kadar da rahatlamıştı Peygamberimiz. Ve gelen vahiy şöyle diyordu. Sen gündüz ve geceyi iyi değerlendirirsen, kuşluk vaktini ve sükunete erdiği dönem geceyi Allah'a kulluğa ayırırsan zaten ne kaldı geriye? Tüm hayatını Allah'a kulluğa ayırırsan Allah seni terk etmeyecek, küsüp gücenmeyecek, darılmayacak sana. Ve sen mutlaka her sonda Allah'tan daha memnun, Her son önden daha hayırlı bir hayatı yaşayacaksın. Bir sonraki bir öncekine göre hep iyiye gidecek. Sonunda Allah sana ne verirse sen razı olacaksın. Ne vermiş Allah sana? Peygamberime ve bize neler vermemiş ki? Yetimdi de Allah büyütmüşse şu bedeni Allah vermemiş mi? Yol yordan bilmezdi de bir şeyler öğretmişse bunu Allah vermemiş mi? Hidayeti Allah lütfetmemiş mi? Malı mülkü yokken müstağni kılmış, ihtiyatsız hale getirmişse bu Allah'tan değil mi? Düşünün, söyleyin, insanın, insanlığın üç varlığı yok mu? Bir bilgisi, bir malı, bir de vücudu, bedeni. Bütün bunlar Allah'tan değil mi? Ledünni olmayan bir ilim, ledünni olmayan bir mal, ledünni olmayan bir vücut var mı? Allah kaynaklı olmayan can ve beden, Allah kaynaklı olmayan ruh ya da eşya, Allah kaynaklı olmayan din, diyanet, yani buna imkan var mı? Hepsi Allah'tan değil mi? Hatta Allah, ben izin vermeden inanamazsınız bile diye ve ma teşâûne illâ en yeşâallâh Rabbul âlemin diyor. Yani kafirler ukalalık yapmaya başlamışlar. Biz şimdi canımız çekmedi, inanmayacağız. Daha sonra gün gelir, zaman geçer, istersek inanırız diyorlar da Cenab-ı Hak diyor ki, hayır, ne zaman inanacağınız konusunda da siz söz sahibi değilsiniz. O da benim iznimle olacak. Ben izin vermezsem onu da beceremezsiniz diyordu. İşte ledünni bir ilim peygamberlere doğrudan gelirken, hatta bütün insanlığın bir bir öğrendiklerine imkan veren Allah olması açısından herkese de parça bölük gelmiyor mu? İki küs dargın insanı barıştırmaya giden insanlar hiç başınıza gelmedi mi? O arada aklınıza gelen nice formüller çıkıyor karşınıza. Yani Allah'ın lütfu değil mi bu? Fakat şöyle bir özellik var bu bilgilerde. Bu Allah'tandır kesinlikle demeye kimse cesaret etmemeli. O anda senin sayın ve gayretinle kalbine gelen bu bilgileri doğru yolda, hak yolda, cennet yolunda, yani kulluk yolunda kullanmakla görevli olduğunu insan unutmamalıdır. Musa aleyhisselam o genç delikanlı arkadaşına dedi ki, hadi yürü, gidiyoruz. Yüzyıllar, bin yıllar da olsa gidiyoruz. İki denizin birleştiği yere. İki deniz. Neresi o? Galiba tarif sadece bu kadar. Yürü, yanına bir balık al, zembiline koy. Bugünkü anlamda bir poşet mi? Ya da ona benzer bir kapkacak mı, bir şeylere alınacak? Sonra gidilecek, balık denizde yol bulacak. Orası iki denizin birleştiği yer olacak. Orada iki deniz birleşecek belki de. İşte öyle yürüyecekti. Neresiydi? Kutupların kenarında mı, okyanusların ucunda mı, nehirlerin denizle birleştiği yerde mi, iki nehir kolunun bir araya geldiği, buluştuğu yerde mi? Hayır, yer yok. Yürüyecekti sadece. Bir su kenarında yürüyecek. Artık Nil kenarında mı yürüyordu? Yoksa Kızıldeniz ucundan mı gidiyordu? Ya da Akdeniz kenarı mı boylu boyunca yürüyordu, ya da bir başka yer miydi bilinmez ama bir su kenarıydı, bir su vardı, onun ucunda sahilde yürüdükçe yürüdüler. Kayıkları yoktu. Bu işe özel kıyıda sahilde gidecek özel arabaları yoktu ama kendileri vardı, birlikteydiler, güçleri ona yetiyor, imkanları ona el veriyordu. Genç delikanlı arkadaşıyla birlikte yola çıkmıştı. Yanlarına balık almışlar, azık almışlardı ve yürüyorlardı. Yüzyıllar olsa da. Tabi Allah'ın var dediği yere giderken insan ne kadar yürüyecekse o kadar gidecekti. Ben 40 yaşımda öleceksem o zamana kadar yürüyecektim. Öteki 50 yaşında, birisi 20 yaşında. Ne zaman ölünecekse, yani Allah'ın emrini ne zaman bulacaksa insanlar o kadar yürüyecekti. Yürüdüler. Felemma belaga mecma'a beynihima nesiya hutehuma fettehaze sebilehu fil bahri seraba. Öyle yürüdüler ki her ikisi iki denizin birleştiği yere vardılar. Varmışmışlar meğer bilmediler. Yani orası olduğunun farkında değillerdi. Derken hatta o genç delikanlı şöyle balık zembilini, o poşeti, sepeti kenara koymuştu. O arada gördü ama aklına gelmedi işte söylemek. balık nasıl oradan fırladı, hadi denize kendine bir yol buldu ve kayıp gitti. Balık, ölü bir balık, yenilecek bir balık, azık için alınan bir balık, yani yanlarında taşınan bir balık vardı. Sepette taşınan bir balık veya poşette taşınan bir balık vardı ve o delikanlı gördü bunu aslında ama unuttu. Demek ki unutması gerekecekti. Orada beklemeyeceklerdi. Yani bunlar o adamın yanına varmış olacaklar. O adam bunların huzuruna yanına gelmeyecekti. İlk sahnede böyle bir buluşma ayarlanmıştı. Felemma caveza devam ettiler. Az dinlenmişlerdi. Biraz beklediler orada. Orada bu bekleyişleri aslında Allah'ın ayarlamasıyla balığın denize gitmesini o genç delikanlı Allah'ın göstermesiyle sonuçlandı. Ama o unuttu, söylemeyi bilemedi, hatırlatmayı aklına getirmedi. Sonra oradan yürüdüler, devam ettiler yollarına. Dedi ki Musa aleyhisselam, قَالَ لِفَتَاهُ o arkadaşına, اَتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا hadi şu azığımızı getirsene, bayağı oldukça yorulduk, cidden acıktık, azığımızı getir de yiyeceğimizi yiyelim dedi. Nasıl bir yolculuk, nasıl bir acıkma. Gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar, hatta böyle metrelerce, kilometrelerce dercesine gidiyorlar, yoruluyorlar, bir kayanın gölgesinde dinleniyorlar veya biraz nefes alıyorlar, derken devam ediyorlar yollarını ama yemeden. Vay biz olsaydık, her mola yerinde bir yemek yerdik, yemek için bir mola daha verirdik. Doymak bilmezdik, yol acıktırır derdik, acıkmak zorundayız derdik. Yoksa öyle mi reklam ettiler diyesim geliyor bu ayetten sonra. Bizi buna mı şartlandırdılar? O tür yeme anlayışlarımız var elbette. Yani acıktık diye yediğimiz çok azdır da acıkmak zorunda olduğumuzu kabullendirdiğimiz vücudumuza hadi yemek yer zorundasın diye zorladığımız olur bazen. Usta tornavida elinde zar zor vida sıkarken çırak bağırmışsa usta ekmek hazır yemek hazır diye. Adamın dermanı filan bitmiştir. Çoktan acıkmıştır o. Zaten böyle bir haber bekliyordur. Abi mübarek adam 5 dakika sonra seslenseydi çırak o zaman acıkacaktın, öyle değil. Daha bizim enteresan acıkma yöntemlerimiz var. Ben bir tane daha söyleyeyim, sen gerisini hatırlarsın. Sofraya konulacak yemekler kenarda dizilmişse 3 kapsa 3 kaplık acıkırız. 5 çeşitse 5 çeşit acıktığımız çok olur. Hatta aman önce söyleseydin doydum arkadaş artık dediğimiz olmaz mı? Oysa aynı aç karna, aynı seviyede açlığa biz onun iki mislini yemeye şartlanmış olsaydık çoktan onu da çevirir, onu da götürürdük. Öyle yapmamış bunlar. Yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Sonra hadi bakalım demişler. Peki o açlıkla nasıl da gitmişler? Ama farklı bir gidiş. Allah git dediği için gidilen yere böyle mi gidilir dersiniz? Yoksa bizim programları biz yaptığımız için mi böyle çok acıkıyoruz? Hatta dahası aklıma geliyor, az cesaret bulup söylesem, hiç kimseye, inanın, hiç kimseye yönelik değil bu iddiam. Yoksa zaten bu seferleri biz yemek için mi icat etmişiz? Daha yiyebilmek için. Çünkü kazanmaya giden de yemek için kazanıyor, kaybetmeye giden de. Giderken de yemeye, dönerken de yemeye gidenler, bulduğunu yemeye, bulmadığını arayıp yemeye çalışanlar, onların yolculuğuna Musa ve delikanlısının, o arkadaşının yolculuğu benzemez ki. Bunlar hayatın cilvesini, şu hayatın perde arkasındaki gerçekleri anlamaya yola çıkmışlar. Hatta böyle bir yolculukta mümkünse daha az yiyeceksiniz. Çünkü herhalde mide denilen bölge kafatasını içine alan yerde değil galiba. Dolayısıyla ya beynimiz midede ya midemiz beynimizde olmadığına göre kanlar mideye doğru gidince hazmetmek adına beyindekiler azalıyor mu nedir? Galiba kafa az çalışıyor. Ya da mevcudu daha özümsenmiş, beklemiş, hani beklemiş motorin benzin falan diyorlar ya, daha böyle süzülmüş olanını vücut yakınca, kullanınca daha iyi düşünüyor galiba. Nedense insanlar buna yanaşmıyorlar. riyazet denilen şeyden söz etmiyorum. Zühd hayatı olarak az yiyin demiyorum. Ama nedense insanlar ağızlarından giren yapı taşlarının vücudu oluşturduğunu unutuyorlar da ne gönderdiklerini düşünmeden atıp atıştırıp duruyorlar. Az biraz şekerli, biraz mayhoş olsun. Arkasından ayranı derken limon olsun. Biraz sıcaktı, şimdi soğuk olsun. Aman efendim çok katı oldu, biraz da ıslak olsun derken birbirine katıp karıştırıp gönderiyorlar. Duvar yaparken öyle düşünmüyorlar ama. Burası kireç olsun, şurası beton, biraz da taş, az tuğla koyayım, kerpiç de olsun, az da kum yığdım araya tamam demiyor insanlar. Oysa vücudun yapı taşları ağızdan giren tüm lokmalardır. Neyse, biz Musa aleyhisselamı anlatırken öyle bir özelliğini gördük, ondan dolayı söyledim. Yani biz hangi yola çıktığımızı, o yolda gıdamızın ne olduğunu düşünelim. Galiba Allah için, lillah için, Allah dediği için çıkılan yolda çok öyle fazla gıdaya ihtiyacı olmazmış insanların. Tabii ayakta duracak kadar mı? Yok, bir hadisle söyleyelim, kulluğa yeterli miktarda, kul olacak miktar. O zaman vücut daha zinde, kafa daha sakin ve bütün hayat daha rahat ve huzur ve sükûna yönelik olacaktır. Hadi dedi, acıktık, getirsene yiyeceğimizi. Kal, genç delikanlı adam şaşırdı. Fark etti, hemen hatırladı. Dedi ki, erayte ne dersin? Bak şu işe, iz eveyna ile safrati, hani biz bir kayanın gölgesine sığınmıştık, şöyle az biraz dinlenmiştik, pek rahattı, hatta denizi seyretmiştik, suya baka kalmıştık, az biraz yorgunluğumuzu gidermiştik, ya da daha bir orada bir mola vermiştik ya, o kayanın, mola verdiğimiz kayanın orada, işte ben fe inni nesitul hut, balığı demeyi unuttum. Ve ma ensanihu illa şeytan, gerçi şeytan unutturdu da en ezkura, onu sana gündem yapmayı, hatırlatmayı. Ve ettehaze sebilehu fil bahri acaba, ne acayip bir gidişi vardı görsen, ama ben sana demeyi unuttum gerçekten dedi. Mazeretini beyan etti. Sen olsan ne yapardın? Çocuğun unutsaydı, hizmetçin unutsaydı, işçin ya da memurun unutsaydı ne yapardın? Bilmem, ama Musa aleyhisselam, ha tamam işte buydu aradığımız diyordu. Kal zalike ma kunna nabghi. Ama yani senin aradığın o değildi değil mi? İyi ama o da insan ya, unutabilir demek işçiler. Çocuklar unutur, hizmetçiler unutabilirmiş. Sen amir makamda, memur makamda, ama onlar da insan ya, unutabilirlermiş. Unutmayacaksın, yazacaksın, not alacaksın, tembih et yine. Lazım olanı söyle, unutmaması için emret. Ama insan ya, unutabilir elbette. İnsan. Çünkü bak ki bu olay, bu örnek olay bize insanın unutacağını gösteriyor. Kaldı ki unutunca hatta daha bir hayır olurmuş bazı şeyler. Öyle özellikle unutmak kastıyla olursa değil. Ya da unutmaya çalışırsa değil. Gayret edecek, unutmak istemeyecek, aklında tutmaya çalışacak ama bir an unutacak, bir gaflet edecek. Sonra atlayıp geçeceksiniz oradan, yeniden döneceksiniz geriye. Olsun. Belki o ara geri dönüşünüz sizin hayrınıza olacak, geçip gitmenizi engelleyecek. Öyle kabul edin. Dedi ki o delikanlı, tekrar dönüyorum 63. ayete. Hani bir kayadaydık, öyle orada beklemiş dinlenmiştik. İşte orada ben unuttum. Vallahi gerçekten şeytan unutturduğunu kabul ediyorum. Yani ben sana söyleyecektim, tam dedim diyecekken hazırlık mı dediniz? Yürüyelim mi oldu, ne oldu bilmem, zaten yeni apayrı farklı bir yolculuğa çıkmışız, ne diyeceğimi bilemedim, sonra da unutmuşum. Tam aklımdaydı, aklımın başının ucundaydı, ben tam ilk onu sana söyleyecektim, gündemde tutalım, aman ne olur ne olmaz diye haber verecektim, ne olduğunu ben anlamadım zaten. Çok acayip bir gidişle denize, suya doğru nasıl da çekip gitmişti, ben sana söyleyecektim ama inan unuttum, galiba şeytan unutturdu diyor. Öyle mi olur? Şeytan mı unutturur? Yoksa biz mi şeytanlık yaparız? Bakın bu adam kendisinden emin. Tabii. Çünkü aman boşver canım, ne olursa olsun dememiş. Beni ne ilgilendirir? Balıkmış, suya gitmiş, zaten taşırken yoruldum. Oh, iyi ki bir yükten kurtuldum da dememiş. Ya söyleyecekmiş, bundan emin gerçekten, ama şeytan unutturmuş. Olacak. Demek ki kötü işlerimizde biz Eğer kendi müdahalemiz yoksa, kendi kendimize yapmamışsak, öyle olsun diye uğraşmamışsak, şeytan yaptırıyorsa aklımız başımıza gelince pişman oluvereceğiz tabii. Bak ki unutmuşum, onu bana unutturan da şeytan, ben onu sana söyleyecektim, çok farklı bir gidişti, hala gözümün önünde dercesine, acayip bir yol tuttu gidiyordu, nasıl da gidivermiş, nasıl da canlanmıştı, nasıl da karadan denize fırlamıştı, nasıl da böyle atlayıp edip de kendini suda bulmuştu, inan ki çok acayipti ama ben söylemeyi unuttum, ben hatırlatmayı unuttum der. Gale, Musa aleyhisselam da zaten onu arıyormuş. Ama o delikanlı bilmiyor ki ne arandığını. Balık nedir, niye alınmıştır? Kaya nedir, nereye gidiliyordur? Kim bulunacak, ne bulunacaktır? Orada ne olacak, geri ne olacaktır? Öyle olmamış. Yoksa biz de yanımıza aldığımız insanlara böyle bir şeyler demeden mi yola çıkalım? Bazen öyle olur. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece Tebük savaşına giderken nereye gidileceğini, ne yapılacağını haber vermiş. Hem yol uzun, hem mevsim çok sıcak, hem düşman farklı, hem ordu kalabalık ya da başka sebepler bilmem ama yani bir kere böyle bir haberi var. Değilse galiba onlardan öğrendiğini uygulayan bir sultan olarak Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ile ilgili söylenir. Kafamdan geçirdiğim düşünceleri sakalımın bir teli bile duysa bilseydi yollar yakardım. Onun da bilmesini istemezdim dermiş. Hatta belki vefat ettiği yolculuğunda askerle birlik yola çıkmış, sefere çıkmış, savaşa doğru gidiyor. Hedef neresi? Orduda hiç kimse bilmiyor da onun sultanın vefatıyla geri dönüyorlar. Bütün ordu geri dönmek zorunda kalıyor. Öyle gerekir mi? Bazen yöneticilerin böyle yapması gerekir elbette. Yöneticilerin böyle yapması gerekir derken zulmetmesi gerekir değil. Anlamazsınız siz, geçin buradan anlamına gelmez. Ya yönetici insanlar sorumluluk bilincinde olan insanlardır. Ne olur ne olmaz. Çünkü benden birisi duydu mu, birisi duydu demektir. Birisinin duymayacağını hiçbirisi duymamalıdır. Kuralına uyacaklar da onu kafalarında canlı tutacaklar ama istişare edecekler ayrı. Bu konu istişare konusu da değil. Musa aleyhisselam emri aldığı yerden almış, yanılma ihtimali olmayan, atlama ihtimali olmayan, acaba denilecek birisi olmayan birinden, yani Allah'tan emir almış, biriyle de istişare etme derdinde değil. Allah demiş ki anladığımız, git balık al yanına, bir arkadaşına yürü, işte o suya gittiği yerde bir adam bulacaksın ki onunla sen beraber ol. Ne yapacak o adamla? Anladığım kadarıyla bir nazlanmanın ürünüydü bu. Ya Rab, nedir bu sahnenin gerisindekiler? Nedir bu perdenin arkasındakiler? Nedir bu hayatın cilvesi? Akıl ermez, sır ermez şeyler bunlar. Nasıl oluyor, neden böyle oluyor anlamıyoruz. Bütün insanların sorularını Allah'a, peygamber olunca, elçi olunca nazlanma makamında Hazreti Musa soru veriyor. Siz de bakın hayata, nice cilveler, nice nazlar var hayatta, akıl ermez şeyler. Kimileri rahat ve rahat içinde ama rahat tekrar rahat içinde dalıp yüzüp gidiyorlar. Kimileri ki nefes alamıyorlar sanki. Sıkıntı üstüne sıkıntı, tekrar sıkıntı, bir daha sıkıntı. Nedenmiş ki acaba? Doğuyor çocuk, ölüyor. Yedinci çocuğu doğuyor, bir daha ölüyor. Tekrar hamile, aman korkuyorlar. Bin bir müşkilat derken çocuk büyüyor, ilkokul 2'de o da gidiyor. Niye? Bilmezsin ki neden? Bilemiyoruz zaten neyin hayır olduğunu, neyin şer olduğunu. Allah en iyi bilir ya. Adam kazanıyor derken elinden uçuyor. Yangın geliyor götürüyor. Sel geliyor alıp gidiyor. Deprem geliyor yere batırıyor. Sonra adam tekrar ediyor. Hep onun parasını çalıp çarpıp gidenler oluyor. Hep birileri ona vurgun vurup gidiyor. Neden acaba? Oluyor ama. İşte öyle, belki daha güzel olacaktı ondan. Ama öteki hiç yorulmuyor. Doğuyor rahat, ölünceye kadar rahat dünya planında. Allah da onu öyle imtihan ediyor, bilemiyoruz ki. Kimilerini hep vererek imtihan ediyor, kimilerini hep alarak imtihan ediyor, kimilerini hep veriyor hem alıyor. Yani bir dünya ki doğum ve ölüm arasında esrarengiz bir perde insan aklı açısından, ama Allah adına hep hayır olmaya imkan, hep cennet vesilesi olmaya zemin hazırlanıyor. İşte diyor Musa aleyhisselam, Aradığımız buydu. Dalike ma künnâ nebgî. Biz onun için yürüyorduk. Derdimiz oydu. Hemen daha ilk duraktan önce demek orada durmuşuz ama bilmiyorduk. Hadi dön geriye diyor. Fertedde alâ tarihime kasasa. İzleri üzere gerisin geriye tekrar dönüyorlar. O kayanın eşiğine, o kayanın beşiğine doğru gidecekler. Tekrar aynı yere doğru gidecekler. İnsanoğlu yanılabilir, hakkı sonradan görebilirse dönüvermeli, gurur kibire kapılmamalı. Bana ne, çıksaydı karşıma, ben oraya uğramıştım. Orada da beklemiştim, o da gelmediğine göre canı isterse çıkmışım şöyle bir yolculuk, devam ediyorum, gelsin peşim sıra demedi değil mi? Çünkü kendinin de bir payı vardı. Zaten insanlar suç karşısında ya iblis gibi ya Adem gibi olurlar. İblis ne dedi? Beni sen saptırdın, Adem diye birini çıkardın karşıma. Onunla beni imtihan ettin ve ben kaybettim. Dolayısıyla suçlu sensin dedi. Febime ağveyteni, beni sen saptırdığın için ve insanları ben şöyle edeceğim. Ama Adem ve Havva dediler ki Rabbena zalemna enfüsena, biz bize zulmettik, kendimize yazık ettik ya Rab. Biz ikisi arasında bir yol buluyoruz. Ne öyle ne öyle. Biz suçluyuz da şeytan hiç mi suçlu değil ya Rabbi falan diye. Hayır öyle demeyeceğiz. Çünkü Hazreti Adem öyle demedi. Hazreti Havva öyle demedi. Babam anam bana bu konuda peygamber olarak örneklik ettiler. Ve biz suçluyuz diyeceğiz. Yani bu olayda da Musa aleyhisselam gibi olacak ve diyeceğiz ki ha ben bilememişim dön geriye. Can isterse olsaydı diye birilerine suç atmanın anlamı yok. Ben bilememişim. Tabii her zaman öyle değil mi aslında? Bakın insanlar kendi bilememelerinin faturasını nasıl da insanlara çıkarıyorlar zaman zaman. Şöyle örnekler siz de görürsünüz herhalde. Birisi adına kendince bir kanaat geliştirir. Müslümanın biri, adamın biri. Faraza diyelim örneğin bana. Bu adam verdiği sözü tutar. Mutlaka yerine getirir. Kesinlikle ama eli kanda başı kinde olsa ne demişse o saat o dakika orada olacaktır diye kafaya yerleştirir. Ama ben insanım ya. İnsan olarak hatam olacak ya. Yok o bölümü o payı da kenara almaz. Yani bir de insandır bazen de yapamaz bile demez. Garanti mutlaka kesinlikle %100 diye benim hakkımda böyle bir kanaat geliştirir. Sonra derken ben verdiğim bir sözü yerine getiremem. Çok basit bir konuda üstelik. Ya unutmuşumdur, ya gaflet etmişimdir, ya aklıma öyle gelmiştir, ya bilememişimdir, ya insanlığımdan, ya adamlığımdan dolayı bir sözümü yerine getirememişsem, o da hayatını o sözüme bağlamışsa, tamam her şey bitmiştir. Yıkılmıştır o çoktan. İyi de benim şahsımda bütün Müslümanları da gözümden düşürüvermiştir. Ne hakkı var aslında? Bir adam sen yanlış hesap yapmışsın, onun cezasını da bütün Müslümanlara ödetiyorsun. Benim şahsımda ben ne yapabileyim? Ben insanım, senin dediğin gibi olabilmeye gücüm yetse olayım ama ben bu kadar becerebiliyorum. Sen beni bu kadar bilecektin, yanlış bilmişsin. Yani suç senin, hesabı yanlış yapmışsın aslında. Adam bunu anlamak istemiyor. Yok diyor, o bana böyle yaptıysa bütün insanlar, bütün insanlık, bütün Müslümanlar, bütün söz verenler o kadar da acımasız olmasın aslında. Ancak becerebiliyoruz. İşte kendi insanlığını kabul eden bir insan peygamber Musa aleyhisselam. Ha dedi. Demek öyle. Şeytan sana unutturmuş tamam. İnsansın olabilir ama aradığımız oydu. Orada bilseydik orada beklerdik. Orada olurduk. Orada beklerdik. O adam nereden gelirse orada görürdük. Ama demek ki nereden geleceğini de bilmemiz gerekmiyormuş. Değil mi? Öyle bir yön var olayın perde arkasında bir de. Yani o Hızır denilen adamın فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا diye tarif edilen adamın nereden geldiğini bilmeleri görmeleri de gerekmezmiş. Şart değil ki zaten nereden gelmesi bunun. Bir yerden, sağdan, soldan, önden, arkadan, sudan çıkıp geldi efendim, dalıp yüzmüş de oradan gelmiş. Hayır efendim, kayadan geldi, dağdan geldi, dereden geldi değil. Onların hiç önemi yok. Önemli olan böyle bir adamla tanışıp Musa Aleyhisselam'ın bize bilgiler vermesi. Peki ya biz de perde arkası bilgileri bir peygamberden alıp onları birilerine sunmak, kendimizi anlatmak zorunda değil miyiz? Peygamberle tanışmak, onunla buluşmak. Nereden geldi bu peygamber şimdi? Tam böyle sıkıntıdasınız. Gazaptan damarlarınız şişmiş, öfkeden ne yapacağını şaşırıyorsunuz, her tarafınız titriyor derken hiç beklemediğiniz anda nereden geldiğini bilmediğiniz bir ses. bir abdest alıversen sakinlersin ama peygamber kızma diyor, hadi yer değiştiriver diye. Sen nereden geldin bir adam diye bağırma. Nereden gelmesi gerekmez ki. Nereden çıktın sen karşıma deme. Yani onun nereden çıkması, nereden gelmesinin ne önemi var senin için? Söylenilen söz önemli değil mi? Onun şahsı değil, şahsiyeti değil, vereceği mesaj önemli değil mi? Nereden gelirse gelsin ne önemi var? Yani sen neredeydin diye başlamadı değil mi? Bakın Musa Aleyhisselam'da kimsin, nesin, necisin ya? Aa öyle mi sen, bu bölgeler nedir, ne haber? Senin müşteriler, benimkiler, gelecekler, gidenler, yatanlar, yatıranlar, kalkanlar, kaldırılanlar nedir, ne alemdedir diye. Öyle bir hoş sohbet olmuş mu? Bize öyle bir şey nakledilmiyor. Lazım da değil galiba. Ya ne? Problem farklı. Perde arkasındaki gerçekler duyulacak, öğrenilecek. Bunun üç tanesi sunulacak öğrendiğimiz kadarıyla. Ve aleyhissalatü vesselam diyecek ki Allah rahmet etsin Musa'ya. Kardeşimiz az sabretseydi bakalım neler olacaktı daha diye. Az sabretmeyecekti ama Allah o kadar isim vermişti. Tabi bunu istemek hakkımız ama Peygamberimiz onun için söyledi ama işte o kadar yani. Şimdi Musa Aleyhisselam'la Aleyhisselatü Vesselam karşı karşıya gelseler bir abi dese, yani büyüğü ya, niye az daha sabretmedin, biraz daha dursaydın? Evet ama yani beni de kınama o kadar. Demek ki bu kadar açılacakmış insanlığa perde. Senin ümmetinin ve kıyamete kadar bütün insanlığın kitabının mesajı olarak üç olay zikredilecekmiş. Ben de üçünü yaptım, dayandım, o kadar oldu. Bana da izin bu kadarmış dese ne dersiniz? Çünkü Adem Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın öyle bir tartışmasını nakleder hadis kitapları. Canı sıkılmış Hazreti Musa'nın. Adem babamızı görünce demiş ki baba yaptığın işe bak ya. Cennette o yasak ağaçtan yemeseydin, sen de işte orada kalsaydın, yeryüzüne de gelmeseydin de şu İsrailoğulları denen adamlar beni bu kadar uğraştırmasalardı filan diye sırf can sıkıntısıyla nazlanı vermiş babasına. O da diyor ki beni niye taan ediyor, ayıplıyorsun yani. Benden önce, ben yaratılmadan önce insanlığın yeryüzünde imtihan için yaratıldığı gerçeğini unuttun mu? Ben yemeseydim de İsrailoğulları yeryüzünde olacak ve sen onları peygamberi olarak o çektiklerini çekecektin diyor. Öyle zaten. İnsanlar bazen kafaları bozulunca, canı sıkılınca böyle nazlanırlar. Hatta adamın biri bir şiirinde diyor ki eğer neslinden soyundan geleceğini bilseydi Adem almadan boşardı Havva'yı. Yani bir tek senin doğmaman için kendisi bütün insanlığı bile heder eder ya da yok etmeye razı olurdu, helakine razı olurdu filan diye. Bu tabii işin espri tarafı. İnsanlar bazen çok çekiyorlar da nazlanıyorlar galiba. Yani Musa Aleyhisselam ancak bu kadar şey öğrenecek, ancak bu kadar şey öğretecekmiş. Tabi bunu böylece Allah bize Kur'an'da böylece öğretti, bu kadar öğretti diye söylüyoruz. فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا Orada bir kul buldular. Allah'ın kullarından bir kul. Kim bu kul? Hadislerden adını gördüğümüz Hızır. Ama Allah'ın kulu. Allah'a kulluk yapan birisi. Demek perdenin öbür tarafında Hızır Aleyhisselam'a da Allah bir görev yüklemiş. Bir kulum gelecek sana. İki denizin birleştiği yere git. Orada buluşacaksınız. Orada iki deniz buluşacak. Sen ve o dercesine sanki Musa bir derya, Hızır bir derya. İkisi de orada buluşacaklar. İki denizin buluştuğu yer olacak orası. Hadi git orada ona bir şeyler öğreteceksin. Hayatın cilvesinden. Siz devam edin, ben söylediğimi sen yapacaksın, emrediyorum dedi Allah ve kendiliğinden yapmadı. Çünkü devam eden ayetler öyle söyleyecek. Hızır Aleyhisselam diyecek ki Musa'ya şu sabredemediğin şeyleri gel ben sana söyleyeyim. Ama onları ben kendi kendime yapmadım. Allah benden böyle istedi, ondan dolayı yaptım. Zaten kendi kendine yapsaydı Musa Aleyhisselam'ın çoktan işini bitirirdi. İlkinde canına okurdu elbette. Bu ne yaptığın diye çıkıştı ama bir dakika hani öğrenecektin ya deyince durdu. Yani peygamberlik özelliğiyle hemen müdahale ediyordu. Lakin orada öğrenci durumundaydı. O peygamberin yanında ve ondan bir şeyler öğrenecekti. İşte onun için hadi neyse duralım bekleyelim dedi. Değilse yaptığı iş elbette yanlıştı. Bir çocuğu haksız yere öldürecek ve Musa Aleyhisselam peygamber olarak müdahale etmeyecekti. Müdahale etti elbette hemen ama karşıdaki dedi ki dur bakalım Hani bunun perde arkasını öğrenecektin? İşte böyle bir olay olmadan söylenmez ki. Bir şeyler yaşanacak, bir şeyler olacak ki. Acaba nedenmiş? Sen bunu öğrenecektin ya, bununla görevliydin ya şimdi. Değilse öğrenemezsin. Sen öğreneceksin diye oluyor bunlar. Değilse nereden öğrenecektin? Olmazdı. Allah bana böyle bir görev verdi. Ben de sana öğreteceğim diyordu. Böyle bir kul. Allah'ın kullarından bir kul. Allah'a kulluk yapan kullardan biri. Aleyhissalatü vesselam için mesela Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihi, Sübhânellezî esrâ bi'abdihi gibi kulluk birimleri zikrediliyordu. Kul olduğu beyan ediliyor, ifade ediliyordu ya, burada da böyle bir kul. Yani bu surenin başını hatırlamanızı isteyelim mi? Elhamdülillâhillezî enzele alâ abdihi el kitâbe. Öyleyse peygamberlere kul denilir Kur'an'da. Zaten kulluk onların vazgeçilmez özelliğidir. İşte peygamberimiz kul, diğer peygamberler bu anlamda kul ya, bu da Hızır da böyle bir kuldur, bir peygamberdir. Allah'ın emriyle bir şeyler yapacaktır. Allah'ın emriyle Musa aleyhisselama bir şeyler öğretme makamında. Dolayısıyla Allah'ın bilgisinden bize perdeyi aralayıp üç olayı yorumlama makamındadır. Ateynahu rahmeten min indina. Allah kendinden, kendi katından bir rahmet vermiştir ona. Ve allemnâhu min ledünnâ ilma. Ve kendi bilgisinden, kendinden bilgiler sunmuştur ona. Evet, bu bilgileri o kişi kendi kendine bilemezdi ve ancak Allah bildiriyordu. Peki birinde rahmeten min indina dedi, ötekinde de ledünnâ dedi. Acaba o ayrı ledünni rahmet değil de ledünni ilim mi? Bu tartışmaya da gerek yok. Böyle lafın birbiri peşi sıra tekrar edilmesi dile zor gelir diye dillerde, dil bilgilerinde kurallar olduğunu az dil bilenler bilirler. Hatta bakın isterseniz Zariyat suresine, orada mümin olanlar kurtulacaktı ama Müslüman olarak bir ev bulduk. Müslümanları kurtaracağız ama mümin bir ev bulduk diye Müslümanla mümini arka arkaya biri peşi sıra böylece zikrediverdiğini görüyoruz. Öyleyse Allah kendisine ait rahmet ve ilmiyle donattığı, rahmet ve merhamete gark edip ilmiyle, onu öğrettiği ilmiyle donattığı bir kul olarak Musa aleyhisselamın karşısına Hızır'ı çıkarıverdi. Sen orada mısın? Hadi gel sen de istersen. Ey bu kıssanın burasına kadar konuyu dinleyenler, haberiniz olsun, ben oraya gidiyorum. Ben Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın buluşma makamındayım. Onlar şöyle yaklaştılar, ben arka plandayım. Bana görev düşmedi artık, sadece öğrenme görevim var. Ben o gencin, o delikanlının yanındayım. Birlikte döndük ama ben arka plandayım. Birlikte vardık oraya ama ben görünmek istemiyorum. Hızır'ın beni görmesini istemem. Zaten ben lazım değilim. Ben Hızır'ın Musa'ya dediklerini öğrenme makamındayım. Musa'nın Hızır'dan öğrendiklerini anlama makamındayım. Ben adım adım takip ediyorum. Ben bu olayı takip ediyorum. Bir an bile geri durmadan, gaflet etmeden, gözümü dört açarak, kulağımın bütün imkanını kullanarak ben onlarla beraberim. Dedi ki Musa aleyhisselam ona, قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. Var mısın? Olur mu? Mümkün mü? Ben sana ittiba etsem, peşin sıra gelsem. Ama bunun karşılığında senden bir isteğim var. Hani sana öğretilen rüşt var ya, reşit olmak, rüşte ermek, hak nedir, hakikat nedir, doğru nedir, doğru bilgi nedir, doğru yol nedir, sonu cennet olan yol ne demektir? Ya da olayların perde arkası nedir? Nasıl olur bu işler? Nedir bu alem? Esrarengiz geliyor bana. Yani ne olduğunu bilmediğim bu olayların perde arkasını ya da perde aralanınca ne açığa çıkacağını sen öğrenmişsin, öğrendiğin bir şeyler var biliyorum. Allah bana öyle söyledi. Ullimte rüşdâ, sen rüştü öğrendin, sana talim edildi. Onları bana öğreteceksin, var mısın? Hadi ben bu konuda sana ittiba etmeye, senin peşine takılmaya gelmişim. Bana bir şeyler öğret dedi. O da önce işin ehemmiyetini anlattı. Dedi ki, قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعَيَ صَبْرًا. Mümkün değil, beceremezsin, sabredemezsin, benimle beraber olmaya dayanamazsın, gücün yetmez bu işe çünkü. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرًا. Hakkında bilgin olmayan şey, bilemediğin şey, ne olduğunu bilmediğin şey konusunda nasıl sabredeceksin? İnsan sabredersin ama mümkün değil. Yani baştan mazeretini o da kabul ediyor Musa Aleyhisselam'ın. Hiçbir suçu yok müdahalesinde. Efendim söz verdi. Verdi ama bilmediği şeyler konusunda nasıl sabredecek? Çünkü Allah ona ilim verdi. Hayatı düzenleme bilgisi verdi. Adam öldürmenin yasaklığını öğretti. Ya da gemi delmenin suç olduğunu anlattı. Buna göre kendi hakkı olan şeyi isteme bilgisi öğretti. Buna göre Musa Aleyhisselam elbette dayanamayacaktı. Onun öyle olduğunu ya da olmadığını bilemezdi. Öyleyse oğlu ölen birisi ağlayacaktı. Hatta bu peygamberse bile ağlayacak, gözü yaş dökecekti ama diyecekti ki kalp üzülür, göz yaş döker fakat biz doğruyu söyleriz diyecekti. Yani isyan etmeyecek ayrı ve fakat üzülecekti. Lakin tam tersine olsa üzülür müydü insanlar? Bilir miydi ne yapacağını? Sevinir miydi, sevinebilir miydi insanlar? Oğlu olunca sevinenler düşünün, tam tersi çıkacak olsaydı, o doğan oğul başlarına neler getireceğini bilselerdi, sevinebilirler miydi? Öyleyse bilmedikleri konuda bildikleriyle amel etme sınırında durmak şartıyla Allah onlara, insanlara izin vermişti, müsaade etmişti. Musa Aleyhisselam'ın da durumu buydu. Hızır Aleyhisselam dedi ki, mümkün değil, bilmediğin bir konu nasıl dayanacaksın? Sen dayanmaya söz veriyorsun öyle mi? Kale seteciduni inşaallah. Öyle bir kelime daha önce öğrendik mi? Öğrendik galiba. Yarın için bir şey yapacağınızda inşallah deyin. Ya da bahçeye girince maşallah deyin. Bak bu sure evirip çevirip tekrar aynı şeyleri söylüyor. Allah'la beraberliği unutmayın. Ben dedi Musa Aleyhisselam, kendi kendime söz veremem. Bir insan olarak baştan sona kendime güvenemem. Ama inşallah derim, Allah'la beraberliğimi unutmadan söz veriyorum. İnşallahu sabiran seteciduni inşallahu sabiran. İnşallah beni sabreden bulacaksın. Öyle istiyorum. Allah da yardım edecek, biraz dayanıp direneceğim. وَلَا أَعْصِي لَكَ اَمْرًا Hiçbir konuda sana isyan etmeyeceğim dedi. Peygamber söz vermişse yapardı, yaptı da. Ama o dedikleri, o yaptıkları isyan değildi. Mesela ben iş arayan birisi olsam, dönsem, dolaşsam, günümü, gecemi harcasam, sonunda bir iş bulsam, adam İslam diniyle uzaktan yakından ilgisiz, ve Müslümanlığını da kendisi kabul etmiyor. Söylüyor zaten ben Müslüman değilim diye. İşe girmek konusunda bana bir çizelge uzatsa, imzala, kabul edersen işe alayım dese. Güzel şeyler olsa ama bir nokta beni düşündürse. Bugünkü saatle mesela öğlen saatinden, öğlen ezanından yarım saat öncesinden İkindi ezanından yarım saat sonrasına kadar nefes almadan, ara vermeden, makinenin başından ayrılmadan çalışmak zorunda olduğumu beyan etse, böyle bir yazıya, böyle bir çizelgeye imza değil kalıbımı da bassam, yine ben o anda Allah'a ayrı bir sözüm var ve müdahale ederim. Hayır, buraya müdahale edemezsin ve ben namaz kılacağım, 10 dakikamı ayıracağım diye. Ama adam kabul eder ama isterse etmez. Baştan uygun gibi görünse, zamanlama iyi ayarlansa ama devran dönse, zaman, imkan, güneş doğması, ezan okunması filan derken benim mesaide yine zamana, namaza imkan kalmasa ben yine namaz kılmak durumundayım. Çünkü orada emir büyük yerden geliyor. Birilerinin emri altında olmam, söz vermem bir şey değiştirmez ki. Sonra adam beni çekip dese ki, sen nasıl Müslümansın, verdiğin sözü niye tutmuyorsun? Oysa sen bana söz vermiştin. Evet ama öteki söz, öteki emir büyük yerden geliyor. Ben onu yapmak zorundayım derim. İşte Musa Aleyhisselam da öyle yaptı. Söz verdi. Kesinlikle inşallah dedi. Ben sana hiçbir konuda isyan etmeyeceğim dedi. Ama çocuğu öldürünce de müdahale ediverdi, edecekti. Çünkü emir büyük yerden geliyordu. Nasıl etmesindi? O öyle gerekiyordu ama yine de müdahale edecek, yine soracaktı. Lakin hemen o hatırlatınca, doğru, evet ama ben bu görevimi unutmuşum. Asıl öteki görevim nedeniyle böyle yapıyorum diyordu sanki. Yani biz de asıl görevimizi unutmayalım. Görevimizi unutmayalım. Yapacağımız işler konusunda vahye teslim olmayı unutmayalım. Musa rolü oynamayı bilelim. Ama bazen peygamberler bize Hızır rolüyle bilgiler veriyorlarsa hayatın cilvesi, perde arkası böyle bilgiler de varmış diyelim, teslim olalım. Daha bir rahat etmeye çalışacağımızı bilelim. Çünkü öylece de hayra nail olabilecek, öylece de cennet kazanabileceğiz. Sen bana mümkün değil, gücün yetmez, bilgin olmayan konuda sabredemez, dayanamazsın benimle beraber olmaya demesine karşın dedi ki inşallah sen hele bir dene, bak ben isyan etmemeye söz veriyorum. Gale, bu sefer anlaşmanın perçinlenmesi sırası sözü Hızır'daydı, dedi ki fe in ittaba'teni fela tes'elni an şeyin hatta uhdise leke minhu zikra. Öyleyse benim peşim sıra geleceksen, tamam bu işi öğreneceksin, öğrenmeye niyet etmişsen, sakın ha ben seninle beraberken ne yaparsam olsun, ne gerçekleşirse gerçekleşsin ve yaşarsak yaşayalım, hiçbir konuda soru sormayacaksın. En son ben sana zaten anlatacağım, bunu böylece bil. Yani ben o konuda sana söz edinceye kadar, onların açıklamasını sana sununcaya kadar hiçbir konuda bana soru sorma dedi. Söz verdiğini görmüyoruz ama isyan etmeyeceğim demesini söz anlıyoruz. Ya da seslenmemesini kabul anlıyoruz ve fentaleka, yola çıktılar. Devam ettiler, yürüdüler. Hadi Müslümanlar biz de peşlerine takılalım. Bakalım nereye gittiler. Ne dersiniz? Yani bir tek Musa ve Hızır mı var böyle enteresan olaylar yaşayan, peşine takılıp da bir şeyler öğreneceğimiz? Allah için söyler misiniz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında yol arkadaşları, o değerli arkadaşlar grubu ashab-ı kiram ile yolculuklarında hiç mi enteresan olaylar yaşamıyorlar? Niye takılmıyoruz? En son ne zaman peygamberle beraber oldunuz? En son ne zaman ziyaret edip hadi şöyle bir gün, iki saat, üç gün, beş saat, biraz az daha peygamberim ya Resulallah seninle beraber olsam istedim, işimi aşımı terk ettim, yemeğimi suyum, hatta çayını çorbanı içtikten sonra rahat karnın doymuş şöyle peygambere takılıversen arada bir, acaba bakalım neler söyleyecek, neler yaşayacak. Yani söyler misin, peygamberler ve peygamberimiz sanki bunlardan başkasını mı yaşıyorlar? Hepsi aynı aslında ama nedense Müslümanlar peygambere takılmayı istemiyorlar galiba. Peygamberle beraber olmaktan zevk almayı bilmiyorlar. Niyeyse ben bunu hiç anlamadım. Hatıralarını naklediyorlar birbirlerine. 20 yıl, 40 yıl öncesini hatırlamayı zevk biliyorlar. Hatta o dönemde yemek yemişlermişmişti de diye ballandıra, aman efendim rengarenk çeşni fıkralar ekleyerek anlatıyorlar. Sonra amcasının dayısının peşine koşuyorlar. Arkadaşları vardı okulda, öğretmenleri diyorlar. Falan yerde filanları, falan zaman falanları olurmuş. Onları gündemde tutuyorlar. Bir kere yaşamışlar ömürlerinde bir olay. Onu anlatıyorlar. Onlara göre çok çetinmiş. Onu hatırlatıyorlar. Ama peygamber peşi sıra takılmıyor insanlar. Bayramdan önce var ya, Ramazan bayramından önceydi. Hani tipiydi ya her taraf. Her taraf kar buzdu ya. Memlekete diye bir çıkmış yola. Çoluğu çocuğuyla beraber neye uğradığını şaşırmış. Falan yerde iki tur dönmüş. Filan yerde bir geri gitmiş. Sonra işte memlekete 5 saatte gidecekken 15 saatte varıvermiş. Ne var yani dedim. Niye bu kadar çok önemli ki bana anlatacak kadar? Çünkü aynı gün ben de yola çıktım. Ben de gittim İstanbul'a. Hem de 15-20 saat kaldım ve geri döndüm aynı yoldan. Ne fark eder, senin hatıralarında bir acayiplik var da. Ama o adam çok durgun yaşıyordu. Bir kere hareket etti mi dünya sallandı zannediyor galiba. Bu bence önemli bir nokta. Çok durgun yaşıyor insanlar. Bir kere hareket ettiler mi, bir yerden bir yere bir gittiler mi, tamam her şey dünya yerinden oynuyor zannediyorlar. Hiç de öyle değil. İmam Şafii Hazretlerinin söylediği rivayeti var. Su akarsa tazeliğini korur. Durgun su kokuşmaya mahkumdur. İşte öyle insanlar. Yürüsünler hele bir. Bakalım daha neler görecekler. Gidiversinler peygambere. Varıversinler dizinin dibine. Ya da düşsünler peşi sıra peygamberin arkasına. görsünler, onunla birlik yaşasınlar, da onu dinlesinler, onunla beraber hayata baksınlar, daha neler öğrenecekler. Burada Musa ve Hızır'dan öğrenecekleri var. Başka yerde Davut ve Süleyman'dan, bir başka yerde Yakup ve Yusuf'tan, bir başka yerde Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselam'dan daha nicelerinden neler öğrenecek insanlar, ama pek yanaşmıyorlar, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Öyleyse hadi isterseniz bu bölüm bize böyle bir şevk ve heyecan kazandırsın. Peygamberle beraber olmak adına bir gayretin insan olalım. Bugün başlayalım. Geçen geçti. Evinizde hadis kitabı var mı? Bakın, iyi düşünün. Ben hadis kitabı alıp satan, ticaretin yapan değilim. Yayın evim yok, kütüphanem yok, kitapçı dükkanım yok. Kâr etmek için de değil, sizin adreslerini alıp postalama derdinde de değilim. Ama hadis kitabınız yok mu? Eyvah! Tavanız, tencereniz var değil mi? Çayınız, çay bardağınız, mutfak eşyalarınızın tümü, geri kalanları sen söyle zaten. Onların yanında onları var eden, onları evde bulunduran sen, bir de hadis kitabı bulundur. Adı mı? Hadis kitabı olacak. Yani hangi yayın evi mi? Hadis kitabı olacak. Peygamberin hadislerini doğrudan, baştan sona anlatan bir kitap. Efendim bizde bir kitap var, arada hadisler de var. Hayır, öyle değil. Sıralamasını hadis alimleri dediğimiz Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai yapacak. Veya diyelim ki İmam Nevevi yapsın. El-Lü'lü vel-Mercan gibi başka bir hadis kitabı olsun veya. Ya da işte Riyaz-ı Salihin olsun. Rudani gibi bir hadis kitabı olsun. Yani birisinden, bir hadis kitabından başlayacağız. Günlük ama mutlaka yemekten önce, yemekten sonra, uykudan önce, uykudan sonra veya bir zaman imkanı bularak, misafirliğe giderken kolumuzun altında tutarak, evimize gelenlere çayın çorbanın yanında ilave ederek peygamberle birlik bir yol edinme derdine düşelim. Değilse yarın insanlar pişman olacaklarmış. Ah, nolaydı keşke peygamberle birlik bir yol edinseydim diye. Onlardan olmamak adına bugün peygamberle beraber olmanın hazını, zevkini yaşayalım. Peygamberin peşi sıra takılalım. Şimdi iki peygamber var. Huzurlarındayız. Arkalarında onları takip imkanımız var. Fentalaka, yürüdüler. Hatta izâ rakiba fissefine, bindiler bir gemiye. Ama kahkaha, Hızır tuttu onu, deli verdi, bozu verdi, kırı verdi, yakı verdi. Kale Musa aleyhisselam da Musa'lığı tuttu tabi. Peygamberdi, hemen müdahale edecekti. Söz vermişti ama unuttu elbette. Dedi ki eharakteha li tuğriqa ehleha lekad ci'te şeyen imra. Ne oluyor sana dedi ya, çok acayip bir şey bu, olmaz öyle. Demek ki içindekiler boğulsun diye, ha öyle mi? Kale elem ekul inneke len testati'a ma'ya sabra. Ben demedim mi sana dedi, dayanamazsın diye. O da dedi ki la tuahizni bima nesitu ve la turhiqni min emri usra. Tamam, etme, zorluk çıkarma, inan ki unutmuşum, tamam inşallah bir daha dedi ve yürüdüler diyeceğiz. İnşallah bir sonraki programda devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.